Ayrım 29, sayfa 317, 2. bölüm. Hiçbir şey çimlerin ihtişamını ve çiçeklerin zarafetini geri getiremese de kederlenmeyeceğiz. Onun yerine geride kalanlardan güç alacağız. William Wordsworth, Ağıt, Sonsuzluk İmaları, Çocukluk Dönemi eserlerinden. 18, 2010. Dışarıdan bakıldığında Faraday ailesi iyileşmiş gibi görünüyordu. Ünlü cerrah Miles en iyi yaptığı işi yapmaya devam ediyor ve ameliyathanede çok uzun vakit geçirse de elinden geldiğince fazla hayat kurtarmaya çalıştığı için buna hakkı olduğuna inanılıyordu. Zach onu tanıyan herkesi şaşırtarak önceki 2 yıllık bir yüksek okulda ardından da Washington Üniversitesi'nde okuyup 3 yılda mezun olarak tıp okuluna 1 yıl erken başlamıştı. Şimdi ikinci yılındaydı ve notları çok yüksekti. Adada bir daire kiralamıştı ve iki şeye vakit ayırıyordu. Okuluna ve babalığa. Sosyal hayatta vaktinin kanmamasını umursamıyordu. Adalılar onunla gurur duyuyor, yaşadığı trajedinin onu nasıl şekillendirdiğini ve ne kadar iyi bir baba olduğunu konuşuyorlardı. Bir de Jude vardı tabii. Yıllarca kızının ölümünden önceki kadın olmak için uğraşıp durmuştu. Kendisinden bekleneni, yapmasını istediklerini yapmıştı. Destek gruplarına ve psikologlara gitmişti. Çeşitli dönemlerde Xanax, Zoloft ve Prozac gibi antidepresanlar kullanmıştı. Ya çok uzun saatler uyuyor ya da hiç uyuyamıyordu. Çok kilo kaybetmişti. Yaşadıklarından öğrendiği bir şey olduysa o da bazı yaraların ne iyileşebildiği, ne görmezden gelinebildiği, ne de tedavi edilebildiğiydi. Zaman yaralarını iyileştirmemişti. Bu klişe söz de saçmalıktan başka bir şey değildi. Şanslı insanların onlar kadar şanslı olamayanlara söylediği bir tür sözdü işte. Yine bu aynı şanslı insanlar acılar hakkında konuşmanın işe yaradığına inanıyor, hayatına devam etmen gerekir sözünü tekrar edip duruyorlardı. Jude bir süre sonra kendini daha iyi hissetmeye çalışmaktan vazgeçti. Ancak o zaman yaşamanın bir yolunu buldu. Kederini, hayatını ya da herhangi bir şeyi kontrol edemiyordu. Parantez aç, bunu öğrenmişti. Kapa. Ama duygularını kontrol edebiliyordu. Artık dikkatliydi, planlıydı, hassastı. En yoğun hissettiği duygu da buydu. Kırılmış ve özene bezene tamir edilmiş antika porselen bir vazoya benziyordu. Yakından bakınca bütün kırıklar görünüyordu ve onu büyük bir titizlikle tutmanız gerekiyordu. Ama uzaktan, odanın diğer ucundan uygun bir ışıklandırmayla bir bütünmüş gibi duruyordu. Belli bir rutinde hareket ediyordu. Program yapmanın onu kurtarabileceğini öğrenmişti. Yapılacaklar listesi yaşamın ana yapısı olabilirdi. Uyan, duş al, kahve yap, faturaları öde, markete, postaneye, kuru temizlemeciye git, arabaya benzin al. Her gün bunların peşinde koşuyordu. Nasıl göründüğüne aldırmasa da saçını kestirip fönletiyor, makyaj yapıyor, kılık kıyafetine özen gösteriyordu. Diğer türlü insanlar kaşlarını çatıp ona yanaşarak "İyi misin?" diye soruyordu. En iyisi sağlıklı görünüp yola devam etmekti. Çoğu günler bu yöntem işe yarıyordu. Uyanıp, batmak bilmez güneşin aydınlattığı evde kendini işlere veriyordu. Hafta içinde torununa kahvaltısını verip onu yuvaya götürüyordu. Birkaç saat sonra da Grace'i alıp öğleden sonra bakım programına götürüyor. Böylece Zach da günlerini tıp okulunda geçirebiliyordu. Jude hayatın önemsiz ayrıntılarına odaklanınca kederini uzakta tutabiliyordu. En azından çoğu günler. Ama bugün hiçbir şey onu kederlenmekten alıkoymaya yetmezdi. Yarın Mia'nın ölümünün 6. yıl dönümüydü. Jude bir tasarımcının elinden çıkmış mutfağında 6 gözlü ocağına bakıyordu. Öğleden sonra güneşi mutfak penceresinden içeri süzülüyor, küçük bronz ışınlarını tezgaha yansıtıyordu. Miles yanına gelip yanağına bir öpücük kondurdu. Bütün gün Jude'un yanından ayrılmamıştı. Zach ile Grace akşam yemeğine gelecekler diye ona hatırlattı. Jude başını salladı. Kocasına dönüp öpücüğüne karşılık vermek aklından geçtiyse de her zamanki gibi zamanlaması çok kötüydü. Kocasının gidişini izlerken aralarındaki mesafenin de arttığını görebiliyordu. Bu sonradan edindiği bir beceriydi. Artık boşluğu görebiliyordu. Jude, Miles'ı hayal kırıklığına uğrattığını bildiği kadar kocasının onu hala sevdiğini de biliyordu. En azından bunu istiyordu ve Miles'a göre arzu ve gerçeklik aynı şeydi. Çünkü o böyle istiyordu. Bu değerlere hala inanıyordu. Her sabah uyandığında bugün diye düşünüyordu. Bugün kocasını yeniden sevmeye başlayabildiği gün olacaktı. Jude, buzdolabına gidip köfte yapmak için dana kıymasını çıkardı. Yine rutin işlerle oyalanacaktı. Sebzeleri doğradı, köfteleri yuvarlayıp kızarttı. Kırmızı şaraplı domates sosuyla kekikli köfte kokusu evin her yanını sarmıştı. Ocaktaki su kaynarken havayı ıslak bir tatlılık sarmıştı. Sos ağır ateşte pişmeye devam ederken o da salatayı yapmaya koyuldu. Tam buzdolabının kapısını kapatıyordu ki bir arabanın eve yaklaştığını duydu. Saçını kulağının arkasına sıkıştırırken sarı saçlarının arasındaki yeni beyazları fark etti. Kaybının elle tutulur kanıtıydı bunlar. Miles'la oturma odasının tam ortasında buluştuklarında kocası kolunu onun beline doladı. Grace güneşli girişe varmıştı. Kelebek desenli kapri pantolonu, büzgülü pembe bluzu ve bir yana kaymış ipeksi at kuyruğu saçıyla küçücük bir orman perisini andırıyordu. O minik, kalp biçimindeki yüzünü, sivri çenesiyle sivri burnunu dikkatle incelediğinizde karşınızdaki çocuğun ele avuca sığmaz bir yumurcak olmadığını anlardınız. O da evin diğer üyeleri gibi nadiren gülüyor, güldüğünde de garip bir ses çıkarmış gibi eliyle ağzını kapatıyordu. Miles elini Jude'un üzerinden çekip torununa yaklaştı ve onu kucağına alıp döndürdü. ''Bugün nasılmış benim ufaklığım bakalım?'' O sevgi ifadesiyle Jude irkildi. Kaç defa bu sözü kullanmaması için kocasını uyarmıştı ama Miles elinde olmadığını, ne zaman Grace'e baksa Mia'yı gördüğünü ve kelimelerin ağzından döküldüğünü söylemişti. Jude da Grace'e baktığında Mia'yı görüyordu. Sorun da buydu zaten. Jude bu çocuğa ne zaman baksa yarası yeniden açılıyordu. ''İyiyim dede'' dedi küçük kız. ''Kumsalda çukur kazıp bir tane ok başı buldum.'' ''Hayır, bulmadın'' dedi Zah. Ayağıyla ittiği kapı sertçe kapandı. ''Ama bulabilirdim'' dedi Grace. ''Ama bulamadın.'' Onu Jacob Moore buldu ve sana vermeyeceğini söyleyince zavallının burnuna yumruk attın. ''Jacob Moore mu?'' dedi Miles ve az önce taktığı çerçevesiz gözlükleriyle torununa baktı. ''Hani şu koca ayağa benzeyen çocuk bu mu?'' Grace kıkırdayıp ağzını kapatarak kafasını salladı. ''7 yaşında'' diye fısıldadı ciddiyetle ve ana sınıfına gidiyor. ''Ona yüz verme baba'' dedi Zah ve anahtarlarını kapının yanındaki masaya fırlattı. ''Zaten tek kariyer seçeneği kafes dövüşü gibi görünüyor.'' Sırt çantasını asıp hala askıda duran yeşil kazağın önünde bir an için durdu. Uzun parmaklarıyla ona dokundu. Kazakta bir çeşit tılsım varmış gibi hepsi eve girdiğinde ona dokunurdu. Sonra büyük salona yöneldi. Jude kendi hayatından öylesine uzaklaşmıştı ki oğlu önünde dururken bile onu sanki çok uzaktan izliyordu. Saçları eskisi gibi uzamıştı. Upuzun, karmakarışık ve bakımsızdı. Sakal tıraşı olmalıydı. Yanıkları yüzünden sakalı yer yer çıkıyordu. Gömleği ters yüzdü ve muhtemelen bütün gün öyle gezmişti. Ve ayakkabılarını çıkardığında Jude çoraplarının birbirinin eşi olmadığını gördü. En kötüsü de gözlerindeki bitkinlikti. Dün geceyi çalışarak geçirmesine rağmen Grace'e kahvaltısını hazırlamak için erkenden kalktığı belliydi. Günün birinde olduğu yere yığılacaktı. ''Bira ister misin?'' dedi Miles oğluna Grace'in pembe yanaklarını öperken. ''Ben bira içemem ki'' dedi Grace zekice. ''Çok komik küçük hanım. Ben de zaten babana sormuştum.'' ''Olur'' dedi Zah. Jude buzdolabından iki bira alıp kendine de beyaz şarap koydu. Sonra adamların arkasından verandaya çıktı. Barbekünün yanındaki şezlonga oturdu. Miles sol yanındaydı. Zah ise bahçe masasının sandalyesini kendisini bırakmış. çoraplı ayaklarını masaya dikmişti. Grace önlerinden geçip bahçenin bir köşesinde tek başına oturmuş ve kendi bileğiyle konuşmaya başlamıştı. Anlaşılan görünmez arkadaşı onu terk etmemiş, dedi Miles. Sıradan çocukların görünmez arkadaşları olur, dedi Zach. Grace'in arkadaşı ise kavanoza hapsedilmiş görünmez bir uzaylı prenses. Üstelik bu sorunun ufak bir parçası. Birasından bir yudum alıp şişeyi kenara bıraktı. Öğretmeni arkadaş edinmekte de zorlandığını söylüyor. Sürekli yalan söylüyor ve annesini sorup durmaya başladı. Neden bizimle birlikte yaşamadığını ve nerede olduğunu soruyor. Jude oturduğu yerde doğruldu. Bize daha çok ihtiyacı var, dedi Miles. Belki de tıp okuluna bir süre ara vermeliyim, dedi Zach ve beden dili bir süredir bu konuya kafa yorduğunu gösteriyordu. Üçüncü yıl çok daha zor geçecek ve doğrusunu isterseniz ben şimdiden sıkışmış durumdayım. Hayatımın her anı ya ders çalışmakla ya da Grace'e vakit ayırmakla geçiyor. Onun için yeterli olmadığımı hissetmekten yoruldum. Dün gece bana ne dedi biliyor musunuz? Babacığım, akşam yemeği yapamayacak kadar yorgunsan ben kendi kendime bakarım. Bir elini saçına götürdü. Düşünsenize, daha 5,5 yaşında ve benim için endişelenmeye başlamış. Sen de 24 yaşındasın, dedi Miles. Çok zor bir işle uğraşıyorsun Zach. Seninle gurur duyuyoruz, değil mi Jude? Tıp okulunu bırakamazsın. Neredeyse bitirdin. Yarın gece çalışma grubuna katılacağım. Katılmazsam sınavları geçemem, biliyorum. Yarın onu alırım ve akşam yemeğini de yediririm, dedi Jude. Kendisinden beklenen buydu, biliyordu. Sen çalışmana bak. Zach annesine baktı. Grace konusunda annesine güvenmediği açıktı. Elbette güvenmeyecekti. Jude'un büyük anneliğe soyunup başarısız olduğu ilk zamanlar hala canlıydı Zach için. O zamanlar Jude'un kederi keskin bir bıçak gibiydi. En garip zamanlarda saplanıyor, onu ölümün kollarına bırakıyordu. Bu yüzden saatlerce uyuyup Grace'i almayı unutuyordu. En kötü olduğu dönemlerden birinde bir gün Miles işten döndüğünde Grace'i Mia'nın odasında kirli bezlerle bulmuştu. Jude da kendi yatağına cenin pozisyonunda kıvrılmış, elinde Mia'nın fotoğrafıyla ağlıyordu. Hepsi de Jude'un büyük bir keder duymadan Grace'e bakamadığını biliyordu. Grace'in yaptığı her şey ona kaybını hatırlattığı için torunuyla arasına mesafe koymuştu. Bu zayıflık Jude'u utandırıyordu ama hiçbir şey bu durumu düzeltmiyordu. Çok denemişti. Son iki yıldır biraz daha iyiydi. Grace'i düzenli olarak anaokulundan ve oradan sonra bakım programından alıyordu. Ama karanlığa gömüldüğü en kötü günlerinde yatağına kıvrılıp yapması gereken her şeyi ve etrafındaki herkesi unutuyordu. Özellikle de torununu. Artık daha iyiyim, dedi Zaha. Bana güvenebilirsin. Yarın, Jude, yarın ne olduğunu biliyorum, diyerek hepsinin bildiği şeyi söylemesini engelledi. Yarın hepsi için kötü bir gün olacaktı. Ama bu kez bana güvenebilirsin. Yağmur yağmalıydı. Karşısında patlamaya hazır kara bulutların kapladığı bir gökyüzü, örümcek ağlı kapkara yapraklarla kaplı kirli kaldırımlar, kargaların işgal ettiği telefon telleri, karanlık ve iç karartıcı bir manzara olmalıydı. Mahşerden bir sahne gibi. Dipnot 31. Stephen King'in orijinal ismi The Stand olan romanı. Çevirenin notu. Ama kızının 6. ölüm yıldönümünde hava açık ve güneşliydi. Mavi kantaron rengindeki gökyüzü Seattle'ı dünyanın en güzel şehrine çevirmişti. Sound ışıl ışıldı. Rainier Dağı meydana çıkmıştı. Jude yine de üşüyordu. Hatta donuyordu. Etrafı şort ve tişörtleriyle dolaşan, yağlı beyaz poşetlerinden bir şeyler yiyerek Pike Place markete doğru yürüyen kameralı turistlerle çevriliydi. En kalabalık sokakların köşelerini tutan uzun saçlı müzisyenler akordeon, gitar veya tamtam çalıyordu. Piyano çalan bile vardı. Jude kalın kaşmir şalını boynuna sıkıca sarıp omzundaki çantasını düzeltti. Pazarın diğer ucunda evsizlerin dinlenmesi için düzenlenmiş üçgen şeklinde çimenlik bir alan vardı. Devasa totem direği de tepeden onları izliyordu. Jude kalabalık caddenin karşısına geçti ve berrak gökyüzüne yükselen ince, uzun bir binaya girdi. Bayan Faraday, dedi kapıcı, garip görünümlü şapkasına dokunarak. Bugün gülmesi mümkün olmayan Jude, kafasıyla adamı selamlayıp önünden geçti. Asansörü beklerken ayağını karo döşemeye vurup dudağını ısırdı. Şalını çıkarıp tekrar taktı. Doktor Bloom'un sade cam duvarlı ofisine vardığında öyle çok üşüyordu ki, nefesinin soğuk günlerde olduğu gibi buharlaşacağını sandı. ''Girebilirsiniz Bayan Faraday,'' dedi sekreter onu görür görmez. Jude yanıt veremedi. Bekleme salonuna geçti ve Doktor Bloom'un zarifçe dekore edilmiş ofisine girdi. İçeri giremeden ''Kaloriferi açın,'' dedi ve oracıktaki bir koltuğa kendini bıraktı. ''Hemen yanında bir örtü var,'' dedi doktor. Jude açık kahverengi battaniyeye uzandı ve titreyerek ona sarındı. ''Ne oldu?'' diye sordu doktorun kendisine baktığını fark edince. Doktor Harriet Bloom, Jude'un karşısındaki sandalyeye oturdu. Kırsaçları, köşeli yüzü ve her şeyi fark eden koyu renk gözleriyle ofisi kadar sade bir görünümü vardı. Bugün balık sırtı örgülü bir kazak, siyah çorap ve siyah ayakkabı giymişti. Jude, Miles'ın ısrarıyla yardım almaya ve birine görünmeye karar verdiğinde sayısız psikiyatriste, psikoloğa ve danışmana göründü. Başlarda onları yazdıkları ilaçlara göre değerlendiriyorlardı. Zaman içinde ona sevgi dolu ifadelerle boş yere umut aşılayanları ve günün birinde gülmeyi yeniden öğreneceğini söyleyen şapşalları elemişti. Biri ona zamanın tüm yaraları iyileştirdiğini söylediği anda Jude kalkıp gidiyordu. 2005 yılından bu yana yalnızca Harriet Bloom kalmıştı. Nadiren gülümseyen ve trajedinin ne olduğunu bildiğini tavırlarıyla ele veren Harriet. Üstelik ilaç da yazabiliyordu. Jude ürpererek ''Ne oldu?'' diye sordu tekrar. ''Bugün ne olduğunu ikimiz de biliyoruz.'' Jude yerinde bir yanıt vermek istedi ama yapamadı. Kafasını sallamaktan başka bir şey gelmedi elinden. ''Dün gece uyudun mu?'' Jude kafasını iki yana salladı. ''Miles bana sarılmak isteyince onu ittim. Teselli edilmek istemedin. Neye yarar ki? Yıl dönümüne dair bir şey yapacak mısın?'' Bu soru Jude'u öfkelendirmişti ve öfkelenmek iyiydi. Serbestçe içinde dolaşan umutsuzluktan çok daha iyiydi. Ona balon göndermek ya da bedeninin yattığı yeşillikler içindeki granit taşın başına oturmak gibi mi? Yoksa konuklar davet edip sona eren yaşamını mı kutlamalıyım? İnsanlar bazen bu tür şeylerde teselli bulur. Evet, ama ben bulmuyorum. Daha önce de söylediğim gibi, teselli edilmek istemiyorsun. Harriet not defterine bir şeyler yazdı. Neden bana gelmeye devam ediyorsun? Duygularını öyle sıkı bir kontrol altında tutuyorsun ki ilerleme kaydedemiyoruz. İlaç için geliyorum. Sen de biliyorsun. Tam olarak neler oluyor? Bu gece kötü geçecek. Onu hatırlayacağım ve kendimi durduramayacağım. Miles'ın haksız olduğunu düşüneceğim. Bulunduğu yerde daha iyi olduğuna ya da onu öptüğümde Disney prensesi gibi uyanabileceğine inanmayacağım. Ona ağızdan ağıza solunum ya da kalp masajı yapmış olmam gerektiğini düşüneceğim. Böyle çılgınca şeyler işte. Jude kafasını kaldırdı. Gözyaşları Doktor Bloom'un keskin yüz hatlarını yumuşatmıştı. Birkaç uyku hapı alacağım ve sonra yarın olacak. Şükran gününe, sonra da Noel'e. Ondan sonra da doğum gününe kadar idare edeceğim. Zah'ın doğum günü var. Jude bunu duyunca irkildi. Evet, ama kendisi de artık kutlamıyor. En son ne zaman kutlama yaptınız? Yanıtı biliyorsun. Şu uzaylıların insanların bedenlerine girdiği filmlerdeki insanlar gibi sadece insan kabuğu taşıyoruz. İçimiz boş. Sadece gerçekmişiz gibi davranıyoruz. İyi de neden bunları tekrar anlatıyorum? Bana bugünü en kolay nasıl atlatabileceğimi söyle yeter. Hiç yarını sormuyorsun. Neden? Ne demek istiyorsun? Birçok hastam bana nasıl yaşayacağını sorar. Onlara sağlıklı bir gelecek sunacak bir harita sunmamı isterler. Sense hep tek tek günleri kurtarmaya bakıyorsun. Ben manik depresif, şizofren ya da kişilik bozukluğu yaşayan biri değilim. Ben kederliyim. Kızım öldü ve mahvoldum. Daha iyi olmanın bir yolu yok. İnanmak istediğin bu mu? Gerçek bu. Jude kollarını birleştirdi. "Bak, merak ettiğim buysa sen bana yardımcı oldun. Şimdiye kadar kendimi toparlamam gerektiğini, 6 yılın uzun bir süre olduğunu düşünüyorsun belki de. Ama değil. Hele ki çocuğunuz ölmüşse. Ve daha iyiye gidiyorum. Marketten alışveriş yapıyorum, yemek pişiriyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum, kocamla sevişiyorum, oy kullanıyorum. Oğlunla torunundan hiç bahsetmiyorsun." "Çok kapsamlı bir liste yapmadım," dedi Jude. "Grace'i hala uzaktan mı izliyorsun?" Jude şalını çıkardı. Artık ısınmış, hatta terlemişti ve şal onu boğuyordu. "Ben onu uzaktan izlemiyorum. Öğleden sonra bakım programındayken ağaçların arasına gizlenip gizlice onu izliyorsun. Ama ona ne dokunuyor ne de onunla oynuyorsun. Sen bunu nasıl tanımlardın?" Jude paltosunun düğmelerini açmaya başladı. Amma sıcak oldu. "En son ne zaman Grace'e sarıldın ya da onu öptün?" "Gerçekten burası fırın gibi. Burası sıcak değil. Lanet olası menopoz." "Jude," dedi Harriet sinir bozucu bir sabırsızlıkla. "Torununu sevmeyi reddediyorsun." "Hayır," dedi Jude kafasını kaldırarak. "Ben onu sevemiyorum. Arada fark var. Denedim. Denemediğimi söyleyebilir misin? Ama ona baktığımda hiçbir şey hissetmiyorum." "Bu doğru değil Jude." "Bak," diye iç geçirdi Jude. "Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Yıllardır aynı oyunu tekrar edip duruyoruz. Hiçbir şey hissedemediğimi söylüyorum ama sen istemiyormuşum gibi davranıyorsun. Bunu yöneten senin beynin. Sen düşünüyor ve sen yapıyorsun diyeceksin. Eski ben olsam haklı olduğunu söylerdim." "Peki ya yeni olanı ne diyor?" "Yeni olanı yaşıyor. Bu da ona yetiyor. Artık pembe bir şey gördüğümde gözyaşlarına boğulmuyorum. Ağlamadan arabamı çalıştırabiliyorum. Oğluma baktığımda artık ona kızmıyorum. Hatta bazen Mia'yı düşünmeden oğlumun gözlerine baktığım bile oluyor. Torunumu okuldan alıp onu yıkıyor. Yatırmadan önce hikaye okuyorum ve bunların hepsini ağlamadan yapabiliyorum. Ne kadar yol kat ettiğimin sen de farkındasın. Bu yüzden hiç değilse şimdilik sonraki adıma geçmeyi unutup bugünü nasıl atlatabileceğimi söyleyemez misin?" "Mia hakkında konuşabiliriz." "Hayır," dedi Jude şiddetle. "Mia hakkında konuşmanın acısını şiddetlendirmekten başka işe yaramadığını yıllar önce öğrenmişti. Onunla ilgili konuşmalısın. Onu hatırlayıp kederini yaşamalısın. Kederlenmekten başka bir şey yapmıyorum ki zaten." "Hayır. Senin kederin yolu tıkalı bir atar damar gibi. Engeli kaldırıp kanın akmasına izin vermezsen asla iyileşemezsin." "Demek ki iyileşemeyeceğim," dedi Jude yorgun bir halde kanepeye uzanarak. "Ne büyük sürpriz. Miles hakkında konuşmaya ne dersin? Geçen hafta seviştik. Bu iyiye işaret değil mi?" Harriet derin bir nefes alıp defterine not aldı. "Evet Jude, iyiye işaret."